Ayrım 39.
Sayfa 374. Rıza Nur'a göre Latife İstanbul'a gelince eşi İffet'i çağırtmıştı. Latife ile İffet Ankara'dan tanışıyorlardı. Ayrıca İffet, Süreyya Paşa'nın erkek kardeşinin kızıydı. Latife'nin kız kardeşi Vecihe, 1925 Mart'ında Süreyya Paşa'nın oğlu iktisatçı Hayri İlmen'le evlenince akraba olmuşlardı. Bir gün Rıza Nur, Latife'yi ziyarete gitmiş, havadis almak için uğraşmıştı. Türlü yollardan girdim. Bir şey söylemedi. Mahsus saatlerce kaldım. Babası da bizi bir dakika yalnız bırakmadı. Tedbirli adam. Herkes yanına gitmeye korkuyordu. Bir daha gittim. Yine havadis almak tecrübesi yaptım. Yine olmadı. Zavallı kimseyle görüşmüyordu. Kahretmiş sokağa da çıkmıyordu. Güç vaziyet. Daha dün hakimi mutlak halindeydi. Merasim ve alkışlar içindeydi. Şimdi basit bir fert. Evvelce çifte mekteplerin üzerinde Latife Gazi Mektebi yazılıydı. Boşandığının ertesi günü adını kazıyvermişler. Sonra kendi de işitmiş bunu. Pek gücüne gitmişti. Hava almak lazımdır dedim. Dinlemedi. Gittikçe zayıfladı, sarardı. Adeta verem oluyordu. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 3. Cilt, sayfa 316. Latife'nin ikinci hayatıyla ilgili bildiğimiz şuydu. İnzivada yaşayan, terk edilmiş, mahvolmuş kadın. Yeğeni Muammer Erboy'la yaptığım uzun konuşmalar sonunda karşıma başka bir Latife Hanım çıktı. Acısını hazmetmeye çalışan, günlerini sevdikleriyle geçirmiş, pek çoğumuzdan daha iyi bir hayat sürmüş bir kadın. Türkiye ve dünya sorunlarını sürekli izleyen, kütüphanesine çekilip durmadan okuyan, yazan, dış dünyaya karşı Mustafa Kemal'i silse de hep içinde yaşatan bir Latife Hanım. Uşakizadelerin yeni mekanı. Uşakizade ailesi Ayaspaşa'daki boğaz manzaralı 4 katlı ahşap konağı satın alınca Latife de 4. kata yerleşti. İstanbul'un en güzel evlerinden birinde, şehrin göbeğinde yaşıyorlardı. Demek ki şehirle ve insanlarla ilişkilerini kesmek gibi bir düşünceleri yoktu. Ayaspaşa'daki konağı Muammer Erboy bütün görkemiyle anlatıyor. Harika bir bahçe kapısı vardı. Bir de garaj kısmı vardı. Bir alt kapıdan girilen. Ana kapı deniz tarafında değil de karaya bakan taraftaydı. 3 mermer basamakla çıkılırdı. Çok güzel işlemeli camları olduğunu hatırlıyorum. Açılınca bir sıra daha cam çıkardı karşınıza. Dışarının soğuk havası içeriye girmesin diye. Ağır perdeler asılıydı bu camlarda. Muazzam bir evdi, bir holden girilirdi. Holün üstünde 2 tane büyükçe kapı, biri çift kanatlı. Sağdaki yemek odasına gider, tek kanatlı olan da mutfağa inen merdivenlere. 2 kanatlı kapı büyük bir salona açılırdı. Topkapı Sarayı, bütün boğaz ayağınızın altında olurdu bir anda. Duvarlarda kenarları altın yaldızlı yağlı boya tablolar, tavanda kristal avizeler, görkemli merdivenin iki ucunda bronzdan yapılmış meşale tutan üryan kadın heykelleri yerleştirilmişti. Ayaspaşa'daki eşyalar 1920 Paris'indendi. Kadife püsküllü lamba bütün salonu aydınlatırdı. Girişin iki yanındaki duvarlarda 3. Napolyon döneminden aynalar asılıydı. Tavan 4,5 metre yükseklikte olduğu için tepede 1 metre boşluk kalırdı. Uzun bir koridordan gri, bej, kırmızı halıların serildiği çifte merdivenlerde 3 kat çıkılırdı. Bu halılar Uşak'ta dokutulmuştu. Köşkün pencerelerinden boğazın girişi, kız kulesi ve saray burnu açıkları görünüyordu. Arka tarafta kocaman ağaçların gölgelediği büyük bir bahçe uzanıyordu. Kocaman bir ıhlamur ağacı olan bu bahçenin çok iyi bir bahçıvanı vardı. Kara ağaçlı, uzun gri pardüsülü Duşan Efendi'yi komşular ve mahallenin çocukları çok severdi. Ayaspaşa'daki konak aslında 5 padişaha vezirlik eden Namık Paşa'nın torunu Sayha Hanım için yapılmıştı. Namık Paşa'nın torunlarından Nur Varkin, sonraki yıllarda yıkılan evin geçmişiyle ilgili şu bilgiyi verdi. Asıl konak, karnıyarık tabir edilen bir uzun bir yermiş. Saray arkası sokaktan başlayıp set üstüne kadar inermiş. Kazım Taşkent'in evinin olduğu yer ve yanımızdaki yer dahil. Bir adaymış burası. Set Otel'in olduğu yer ahırlarmış, bizim evin olduğu yerde hamamlıkmış. Aralarda enginar bahçeleri varmış. Namık Paşa'nın vefatından sonra çocukları arasında bölünmüş. Orası Mustafa Bey'e düşmüş. Benim bugün oturduğum evi de dedem Ali Bey'e ayırmışlar. Kendisi sürgünde imiş. Mithat Paşa ile beraber Medine'de. Namık Paşa annemin Meryem Çelebiler dedesi oluyor. Muammer Bey'in aldığı ev Mustafa Bey'in kızı Sayha Hanım için yapılmış. O da evi satmış. Monsieur George diye birisi almış derler. Muhtelif insanlar kirada oturmuşlar. Sonra Muammer Bey onlardan satın almış o eve düşen hisseyi. Nur Varkin'le görüşme. Ticari faaliyetini Mustafa Kemal'in kayınpederi olmasının ardından yavaş yavaş tasfiye eden Muammer Bey, Haziran 1926'da 78 bin liraya satışa çıkartılan 27 dönümlük Ayaspaşa mezarlığına talip oldu. Anlaşılan servetini bir yatırıma dönüştürmek istemişti ancak mezarlık bir başkasına satıldı. Burak Çetintaş, Ayaspaşa Mezarlığı, Toplumsal Tarih, Aralık 2004, sayı 132, sayfa 90-94. Latife'nin üç kardeşi Ömer, İsmail ve Vecihe, o Çankaya'dayken evlendiler. 2 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haber, İsmail ile Vecihe'nin evleneceklerini duyuruyordu. Uşakizadeler İstanbul'un ünlü siması Süreyya Paşa ailesiyle akraba oluyordu. Süreyya Paşa ile Adalet Hanım'ın kızı Merahat, Latife'nin erkek kardeşi İsmail ile oğulları Hayri de Latife'nin kız kardeşi Vecihe ile evlenecekti. Rukiye de ablası Çankaya'dayken tanıştığı Cevat Açıkalın ile evlenip Ankara'ya yerleşti. Rukiye kızların en güzeliydi. Aile Fransa'dayken Latife, Vecihe ve Rukiye'ye zarafetlerinden ötürü üç zarifler anlamına gelen Les Trois Graces adı verilmişti. Fransızlar Rukiye'ye Mademoiselle Beauté, bayan güzellik, Vecihe'ye Mademoiselle Grace, bayan zarafet, Latife'ye ise Mademoiselle Intelligence, bayan zeka derlerdi. Herkesin çok yakışıklı diye anlattığı Ömer, Osmanlı Bankası'nda, İsmail de hariciyede çalışıyordu. Ömer'in, Kapanizadelerin kızı Atifet'le yaptığı evlilik, modern bir düğünün habercisi olarak dönemin ünlü dergisi Le Illustration'da yayımlandı. Gelin ile damadın düğün fotoğrafları Mustafa Kemal ile Latife'nin ayrı çerçeveler içinde duvara asılmış fotoğraflarının önünde çekilmişti. İsmail ile Melahat'ın evlilikleri çok kısa sürdü. Onlar boşanınca ailesi oğulları Hayri'nin de Vecihe'den boşanmasını istedi. Süreyya Paşa özellikle Kadıköy yakasındaki kentsel faaliyetlerin başını çeken isimdi. 1927 yılında Süreyya Sineması ile Süreyya Operetini kurmuş, milletvekili olarak siyaset yapmış, belediye hizmetlerine fiilen katılmış büyük servet sahibi bir kişiydi. Dresden'de ekonomi eğitimi gören Hayri, bu garip isteğe direnince ailesiyle arası açıldı. Bunun üzerine Vecihe ile Hayri Ayaspaşa'daki konakta yaşamaya başladılar. Kız kardeşi Vecihe, Latife'nin yine yanındaydı. Ayaspaşa'daki baba evinde yakınları ve hayalleriyle yaşamını sürdüren Latife, odasında uzun saatler geçiriyor, Boğaz'a hakim bahçesindeki manolya ağaçlarının gölgesinde yürüyüşler yapıyordu. Odasının penceresinden baktığında Mustafa Kemal'in Dolmabahçe'ye geliş gidişlerini görebiliyordu. Latife eski eşini gün gün takip ederken devletin de onu gözlediğine dair söylentiler dolaşıyordu. Vasıf Çınar'a mektuplar. Latife'nin boşanmayı izleyen 1926-1927 yıllarında nasıl bir ruh hali içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. 21 Ağustos'ta eski bakanlardan yakın dostu Vasıf Çınar'a yazdığı ilk mektupta da kendisinden İstanbul'un bir köşesinde elem ve ıstırap içinde yuvarlanan İzmir'in bedbaht kızı olarak söz ediyor. Mehmet Barlas'ın yayınladığı 6 mektup Latife'nin duygularını bütün çıplaklığıyla yansıtıyor. Eski dostu tam da Mustafa Kemal'den boşanmasının birinci yıl dönümüne rastlayan günlerde onu hatırlamıştı. Mektuplardan yazışmayı başlatanın Vasıf Çınar olduğu anlaşılıyor. Vasıf Çınar'ın yeğeni Neriman Sergil'in yıllarca muhafaza ettiği mektupları okuyunca fevkalade üzgün ve umutsuz bir Latife çıkıyor karşımıza. Latife kendisini bir sonbahar yaprağı gibi toprağa karışmaya hazırlanan bir varlık olarak tarif ediyor, yani ölümü düşünüyor. Hem manen hem de maddeten hasta olduğunu yazıyor. Türk dilinden ve Türk yurdundan uzaklaşmak istemediğini söylüyor. Anlaşılan pasaport alamadığı günler geride kalmış. Latife yine de gidip gitmemek konusunda tereddütlü. Kederini zarif, derinlikli ve edebi cümlelerle anlatan Latife, "Elem büyük mürebbiyedir, bilseniz bana neler öğretiyor" sözleriyle yaşamakta olduğu trajediyi özetliyor. Yıkılmak üzereyken kahredici elem duygusunun pençesinde yeniden dikilip ayağa kalktığını yazıyor. Bir gün dünyanın her acısını küçük görecek kadar kuvvetli olmayı hayal ediyor. 21 Ağustos 1926'da Latife'nin İstanbul'dan yazıp gönderdiği ilk mektup "Siz" diye kaleme alınmış. İstanbul'un bir köşesinde elem ve ıstırap içinde yuvarlanan güzel İzmir'in bedbaht kızını bir suretle hatırlamanız, ahlakınızın, hissiyatınızın, nezahat ve asaletine en büyük delildir. Seyahat meselesini unutmuştum. Saadetimden, yuvamdan, kıymetli emellerimden öyle feci şekilde uzaklaştırıldım ki kendime çok sevdiğim Türk dilini ve beklemekte canımla başımla merbut, bağlı olduğum Türk yurdunu seyretmekten de mahrum bırakmak istemiyordum. Samimi ve mucip bir lüzum olduğu halde memleketimden ayrılmaya karar veremiyorum. Belki Latife Hanım'ı azim sahibi, benlik sahibi bilirdin. Bu ne zaaf? Kendini niçin bu kadar derin bir eleme kaptırdın? Onun yüksek izzeti nefsi, kadınlığı, şerefi nerede diyeceksiniz? Çok rica ederim. Beni sakın tayyip etmeyesiniz, ayıplamayasınız. Hayatta öyle muammalara, öyle müthiş fırtınalara tesadüf edilir ki bazen en kuvvetli dima bile muvazenesini kaybedecek kadar sarsılır. Böyle vaziyetlerde bence yakın bildiğimiz insanların hazan yaprakları gibi titriye titriye, çırpına çırpına kızarıp sarardıklarını, solduklarını ve nihayet merbut oldukları dala tutunamayarak düştüklerini ve toprağa karıştıklarını görürüz. Fakat bazen elem yine o kahhar, kahredici, pençe, tefrik ettiği müstahit, eğilmeye hazır bir ruhu kuvvetli yumruğu içinde sıkar. Bir gün dünyanın her acısını küçük görecek kadar kudretli olarak yepyeni bir zihniyetle, vazife zihniyetiyle beşeriyetin içine atar. Öyle zannediyorum ki mensup oldukları heyeti içtimaiyeye, sosyal topluluğa en büyük hakları sepkat etmiş, geçmiş olanlar bu mektuptan çıkanlardır. Elem büyük mürebbiyedir. Bilseniz bana ne hakikatler öğretiyor. Bana sıhhatli ve neşeli bir hayat temenni ediyorsunuz. Mutlaka bir hakkı hayat edebilmek için evvela sıhhatli olmak lazımdır. Bilhassa dima ve his meselesi mühimdir. Maalesef hem manen hem de maddeten hastayım. Çok mustarip bir haldeyim. Neşeyi unuttum. Latife. Mehmet Barlas, Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 18. Mehmet Barlas mektupları Güneş Gazetesi'nde ilk kez yayımladığında kime hitaben yazıldıklarını saklı tutmuştu. Ancak Latife Hanım'ın evrakları açılacak denildiği günlerde yeniden Sabah Gazetesi'nde yayımlarken eski Büyükelçi ve Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar'a hitaben kaleme alındıklarını açıkladı. Mektupları Mehmet Barlas'a veren Vasıf Çınar'ın yeğeni Neriman Selgil'di. 2004 Nisan ayı içinde Selgil ölmüş, 2004 yılı sonunda da Latife Hanım'ın bütün evrakının açılması gündeme gelmişti. Bu nedenle Mehmet Barlas'ın verdiği sözün de bir geçerliliği kalmamıştı. Vasıf Çınar kimdi? Neden Latife onunla mektuplaşmıştı? Vasıf Çınar da Latife gibi İzmirliydi. Babası Bedirhanlardandı, annesi Giritli. 1896 yılında Girit'te doğan Vasıf Çınar, İzmir'de büyümüştü. İşgale direnenlerin safında yer almış ve Latife gibi o da hukuk okumuştu. Tülay Alim Baran, Vasıf Çınar ve İzmir'e Doğru gazetesi yayınları, Arma Yayınları 2001, İstanbul, sayfa 11-27. Latife ile neredeyse yaşıttı. Ağustos 1923'te meclise girmiş, Latife Çankaya'dayken Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmişti. Latife'nin çok yakından ilgilendiği Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu hazırlayan ve meclise sunma görevini üstlenen kişi de Vasıf Çınar'dan başkası değildi. İstanbul İstiklal Mahkemesi savcılığı yaptığı günlerde 17 Ocak 1924'te aile hukuku kararnamesi için Nezihe Muhittin öncülüğündeki Kadınlar Halk Fırkası kurucularının İstanbul Türk Ocağı'nda düzenlediği büyük toplantıya katılan erkeklerden biriydi. İstanbul kadınlarının bu konudaki düşüncelerini saptamak için bir heyet kurulmasını öneren Vasıf Çınar, Latife'nin yakın dostuydu. Latife'nin Vasıf Çınar'a yazdığı ikinci mektup 10 Aralık 1926 tarihini taşıyor. Mektup ne olursa olsun yaşamaya karar vermiş bir Latife'nin habercisi. Sonunda seyahate çıkıp dışarıda tedavi olmaya razı oldum diyor. Sanatoryuma yatacağını, bir hasta bakıcıyla yola çıkacağını söylüyor. Latife'nin Kemal sözcüğüne yer vermesi de dikkat çekici. Mustafa Kemal Paşa'dan açıkça söz etmek istemediği zamanlarda Kemal sözcüğünü evlilik günlerinde şifre olarak kullanmıştı. Bugün karşınıza Kemal'i cesaretle çıkıyorum. Çünkü beni düşünenlerin, beni yaşatmak isteyenlerin sözünü dinlemeye, kendimi ciddi surette tedavi ettirmeye karar vermiş bulunuyorum. Son zamanlarda fazlaca rahatsızdım. Sonunda seyahate çıkıp dışarıda tedavi olmaya razı oldum. Seyahatimde izaç edilmemek için incognito, gizli kimlikle kalacağım. Mamafi, sizi bizzat haberdar etmekten meni nefs edemedim, kendimi alamadım. Pazartesi günü hasta bakıcı ile Viyana'ya müteveccihen hareket edeceğim. Otel Bristol'e inmeyi düşünüyorum. Orada azami bir hafta kalacağım. Mütehassıs profesörlerin fikrini aldıktan sonra bir sanatoryuma çekilip bir an evvel iyileşmeye gayret edeceğim. Karpatlar'daki meşhur Tatra'nın eteğinde son sistem inşa edilmiş bir müesseseyi çok methettiler. Adı Siontak Sanatorium Palace. Benim sirayet devresine dahil olmuş hastalarla bulunmaklığımı tasvip etmediklerinden bu sanatoryumu bilhassa tavsiye ediyorlar. Karar Viyana'daki profesörlerindir. Latife. Mehmet Barlas. Adı geçen eser sayfa 27. Latife, Çekoslovakya'nın Tatra kasabasında bir sanatoryumda yatarken Vasıf Çınar da Türkiye Büyükelçisi olarak Çekoslovakya'daydı. Haziran 1925'te gittiği Prag'da 1927 aralığına kadar kaldı. Latife'nin Tatra'dan Vasıf Bey'e gönderdiği mektuplarda Fatma Sadık imzası göze çarpıyor. Latife yurt dışına Fatma Sadık adıyla çıkmıştı. Vecihe İlmen tanınmasın diye. Atatürk öyle arzu etmiş. Atatürk'ün arzusuyla kendisine Fatma Sadık diye pasaport çıkartılmış diyor. Latife Avrupa'yı yakından tanırdı. Acaba neden Prag yakınında Tatra'da bir sanatoryum seçmişti? O sıralarda Türkiye Büyükelçisi olarak Vasıf Çınar'ın Prag'da bulunuşu mutlaka etkili olmuştu. Mehmet Barlas ise bu seçimde İsmet Paşa'nın Latife'yi yönlendirdiğini düşünüyor. 1924 yılında yaşamını yitiren Kafka 1921-1922 arasında Tatra'da bir sanatoryumda kalmış, ünlü yapıtı Şato'yu orada yazmış. Milena ile son kez orada buluşmuştu. 1925 yılında yayımlanan davanın ardından Kafka ilgi çeken bir yazar olarak öne çıkmış, 1926'da da Şato yayımlanmıştı. Muhtemeldir ki Latife Kafka'yı o günlerde ruhuna uygun bulmaktaydı. Vasıf Çınar'a yazdığı 26 Ocak 1927 tarihli mektuptan Latife'nin çocuklar için bir kitap yazdığını öğreniyoruz. Bir haftadan beri yatıyorum. Hafif bir enflüanza, İspanyol nezlesi geçiriyorum. Bu sabah ikinci bir radyografi yapıldı. 5 haftalık ciddi bir tedavi geçirdiğim için müstefit olduğumu, istifade ettiğimi temin ediyorlar. Şimdilik yegane emelim bu muhitten uzaklaşmaktır. Marif vekili Necati Bey'in seyahatini gazetelerden öğrendim. Eğer sıhhatim avdet ederse kendilerine uzun zaman çalışarak vücuda getirdiğim ve memleket için çok müfit, faydalı olacağını zannettiğim mini mini bir eser hediye edeceğim. Tabii eserim kendim kadar küçüktür. Fakat yavrularımıza vatan ve millet aşkını telkin hususunda mürebbiyelere çok yardım edecektir. Yeter ki vekalet-i celile, herhalde Milli Eğitim Bakanlığı'nı ifade ediyor, bizlerin tahassüsatından, hislerinden affı ehemmiyet etmeyi faydalı bulsun. Fatma Sadık. Şubat 2005'te Latife Hanım'ın belgeleri TTK tarafından açıklanmış olsaydı, belki de onun Türk eğitim sistemine ilişkin görüşlerini içeren bu mini mini eseri de okuyabilecektik. Fatma Sadık imzalı 4 Şubat 1927 tarihli 4. mektupta yine Tatra'dan yazılmış. Muhterem Muazzez kardeşim, vefa ve samimiyetinizin size gücenmekte haksız olduğumu bana daima ispat edeceğini söylüyorsunuz. Ben bu ayın sonuna kadar buradayım. Kalan 6 ayın 3 ayını da başka bir memlekette sahilde geçireceğim. Viyana'daki profesörlerle böyle görüşmüştük. Benim gibi sonsuz ve mühlik, helak edici, boşluk içinde yuvarlanan felaketzade bir kadın, hayatta yalnız başına mücadele ederken fazla teessür ve heyecan gösterirse, ince ve asil ruhlu insanlar onu anlamak mecburiyetindedir. Burada gayet müteessir yaşıyorum. Tatra'nın havası cidden nefis. Fakat muhit itibariyle emsaline nadiren tesadüf ettiğim bir yer. Fatma Sadık. Mehmet Barlas, adı geçen eser, sayfa 47. 25 Şubat 1927 tarihli 5. mektupta Vasıf Çınar'la yaptığı bir telefon görüşmesinden söz ediyor. Telefonda verilen haberin ne olduğu ise anlaşılmıyor. Eylül ayında Türkiye'ye dönmeyi planlıyor çünkü yolculuğunun 6 ay daha süreceğini, bu 6 ayın yarısını da başka bir ülkede sahilde geçireceğini yazıyor. Tatra'dan Viyana'ya, oradan İtalya'ya, Alp dağları eteklerindeki Meran'a geçeceğini öğreniyoruz. Muhterem Muazzez kardeşim, telefonda vaat ettiğiniz habere intizar ettim, bekledim. Geciktiğini görünce yine rahatsız etmeye mecbur oldum. Geldiğim günden beri sıhhatime, istirahatime çok itina eden Doktor Sintak, Mart ve Nisan aylarını bu rahatsızlık için pek ziyade tavsiye edilen ve ilkbaharda letafetine doyulmayan Meran'da geçirmekliğimi istiyor. Kardan, yeşillik ve çiçek içine gitmek benim de hoşuma gidiyor. Esasen Mart'ın 10'undan sonra burası çok ratip, rutubetli olurmuş. Mart'ın 5'inde Doktor Sintak'ın refikası gelecek. Arzu ettiğim takdirde bana refakat edeceğini söyledi. Hakiki bir anne olan yaşlı ve tecrübekar madamın refakatinden istifade etmeyi doğru buluyorum. Sıhhatim çok iyileşti. 4 kilo aldım. Güneşte de yattım. Meran'ın güzel ilkbahar havasını 6-7 hafta teneffüs etmekle keder hayatına nihayet verebileceğimi söylüyorlar. Sevgili yurduma avdet edeceğim gün yaklaşıyor. Bilseniz nasıl seviniyorum. Bazen çocuk gibi ağlıyorum. Artık hastane hayatı yaşamaktan sıkıldım. Latife. Mehmet Barlas, felaketzede bir kadınım. Güneş Gazetesi, 11 Kasım 1986.